sahte imandan söz ettikten sonra Yuhanna gerçek imana gelir. 1. Yuhanna 2. bölüm 20. ayette sizlerse kutsal olan tarafından mesedildiniz, hepiniz bilgilisiniz der. Yuhanna mesedileceğimizi söyler. Evet, kutsal ruhun kutsamasıyla kutsandık. Bunu 27. ayette tekrar göreceğiz. Yuhanna şöyle diyor 1. Yuhanna 2. bölüm 27. ayette. Size gelince ondan aldığınız mes sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten Mesih gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın der. Kutsal ruh her gerçek inanlının kalbine yerleşir ve ona her şeyi açıklamaya yeterlidir.
1. Korintiler 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı çünkü ruh her şeyi Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır der. Yani içimizde Tanrı'nın sözündeki bu tür şeyleri bize açıklayan bir ruh vardır. Kutsalmış durumdayız ve herkes bu kurtuluş güvencesini hissedebilir. Eğer gerçekten Tanrı'yla çalışmak ve işlerinin sıkıntılarına onunla birlikte göğüs germek istiyorsanız, ona yaklaşın, size ışık ve rehber olmasını, göksel bir görüş vermesini isteyin. Hepiniz bilgi sahibisiniz diye yazıyor Yuhanna. Onun demek istediği Tanrı'nın bir çocuğu olarak bilmemiz gereken her şeyi bilme gücüne sahip olduğumuzdur. Bu ruhsal konularda birdenbire bir doktoraya sahip olacağımız anlamına gelmez. Bunun anlamı kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sözünü öğrenebileceğinizi ve onun vereceği denenmelerde bu konularda olgunluk kazanabileceğimizdir. Tanrı'nın çocuğu lütuf ve Mesih bilgisiyle büyür. Bir gün içinde herkesin babaanne dediği bir kadının da olduğu bir evde öğle yemeği yemiştik. Kadın ülkeye ilk gelenlerdendi. Okuması yazması yoktu. Ona İncil'den bir bölüm okudum. Okurken bir yandan da babaanne anlasın diye açıklamalarda bulunuyordum. Birkaç yorum yaptım ancak o sıkılmışa benziyordu. Birkaç dakika sonra şöyle dedi. Delikanlı, şunu hiç fark ettin mi? Gerçekten de önceden hiç duymadığım yorumlarda bulunmaya başlamıştı. Daha önce okuldaki hocalarımdan hiçbiri onun anlattıklarından söz etmemişti. Kısa süre sonra o bana anlatıyordu, ben de dinliyordum. Benimle gelmiş olan arkadaşım köşede oturuyordu ve bana takılacağını biliyordum. Gece eve dönerken bir yorumda bulundu. Bu gece babaanneye gerçek bir yardımda bulundum. Ona şöyle yanıt verdim. Sence bu hanım Yuhanna 14. bölümle ilgili bunca şeyi nereden öğrenmiş olabilir? Yanıt verdi. Hiç düşündün mü? Belki de ona öğreten kutsal ruhtur. Belki ikimiz de yanlış hocaları dinliyoruz. Yuhanna'nın demek istediği, kutsal ruha bizlere öğretmesi için izin vermemiz gerektiğidir. Sizler ise kutsal olan tarafından kutsanmışsınız, hepiniz bilgilisiniz diyor. İşte potansiyel buradadır. Öğrenip öğrenmemek size bağlıdır. 1. Yuhanna 2. bölüm 21. ayette gerçeği bildiğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum der. Gerçeği bildiğiniz için yazıyorum. Burada ne demek ister Yuhanna? Çünkü müjde ve gerçek okuyucularının içindeydi. Yani müjde ve gerçek Mesih inanlısının yüreğindeydi. Yuhanna bu insanlara yeni bir şey yazmıyordu. Bence onlara iki amaca yönelik olarak yazmaktaydı. İlk olarak teşvik etmek, ikincisi de o günlerde yaygın olan sahte öğretişlere karşı uyarmak. Tam tersine gerçeği bildiğiniz için yazıyorum der. Bunun yanı sıra her tür yalanın gerçekle ilişkisi olmadığını da biliyorsunuz diye ekler. Yuhanna onların sahip oldukları gerçeğe karışan bazı yalanlar da bulunduğunu ifade etmektedir. O dönemlerde Gnostizm öğretisi vardı ve birçok Mesih karşıtı ortaya çıkmaktaydı. Mesih karşıtı kimdir? Bu konudan söz ettik. Ancak Yuhanna Mesih karşıtı ile ilgili daha farklı şeyler de söyler. 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayet. İsa'nın Mesih olduğunu yatsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yatsıyan Mesih karşıtıdır diyor. Burada kullanılan dil oldukça serttir. Yalancı kimdir diyor. Başka deyişle tüm yalanlar yalanın babası olan şeytandan kaynaklanmaktadır. Şeytana ait olan bir yalancı gelmektedir. Yalancı gerçeği söylemeyen olacaktır. İsa'nın Mesih olduğunu inkar edenden başka kim olabilir diye soruyor Elçi Yuhanna. Mesih düşmanı odur. O hem Baba Tanrı'yı hem de oğlu inkar edendir. Bu sözüyle Yuhanna Mesih karşıtının tanımını bizlere verir. Mesih düşmanı derken Mesih karşıtından söz etmektedir. Bu Mesih karşıtının beden almış biçimi olacaktır ancak çok sayıda Mesih karşıtı da olacaktır. Bu tür kişiler Yuhanna'nın gününde de vardı. Her zaman da var olmuşlardır. Kimdir bunlar? Bunları şu özelliklerinden tanıyabiliriz. Rab İsa Mesih'in tanrılığını, Tanrı özünden geldiğini ve onun Mesih olduğunu reddederler. Eski antlaşmada harika öğütçü, yüce Tanrı olarak belirtilen kişiyi reddetmektedirler. Mesih karşıtı olmak, Mesih'i reddetmektir. Bugün dünyada onu reddeden birçok sistem var. Bunlar Mesih'e karşıdırlar. ve onun yerini almak için ona benzemeye çalışmaktadırlar. Kilisenin ilk yıllarında bu Mesih karşıtı rolünü oynayan özellikle Gnostizm diye bir felsefe akımıydı. Irenaeus onlar hakkında şunu söyler. Gnostikler İsa'nın Yusuf'un oğlu olarak diğer insanlar gibi doğduğunu söyler. Bu Irenaeus'un Gnostikleri tanımlama biçimiydi. Bugün liberalizm, diğer felsefeler, izimler ve birçok tarikat onun tanrılığını reddetmektedir. İsa Mesih süperstar diye adlandırılan rock operanın da bir Mesih karşıtı olduğunu söylemekten çekinmiyorum. Bu dünyanın kurtarıcısı olan kutsal kitaptaki İsa'yı hiçbir şekilde yansıtmaz bu opera. Yıllar önce ünlü bir üniversitede bir felsefe hocası olan Dr. William Hawking, Yaşayan Dinler ve Bir Dünya İnancı adlı kitabında şöyle diyordu. Tanrı kendi dünyasındadır ancak bu dünyada iz bırakanlar burada birkaç isim saydıktan sonra İsa'nın adını da buraya ekler ve onlar kendi küçük adalarındadır der. Onlara teşekkür borçluyuz ama onlara dönmemiz gerekmez. Gördüğünüz gibi bu Mesih'in tanrılığının tamamen ve doğrudan reddedilmesidir. Mesih karşıtının kesin bir işareti babayı ve oğlu inkar etmesi olacaktır ve elbette bugün de pek çok Mesih karşıtı vardır. Elçi Yuhanna Mesih karşıtını babayı ve oğlu inkar eden diye tanımlar. Şimdi de 23. ayette babayı inkar etmeden oğlu inkar edemeyeceğimizi açıklayacaktır. Görüldüğü gibi Mesih'in Tanrı özünden olduğu kurtuluşumuz için yan çizilemez. Çünkü eğer o Tanrı özünden değilse o zaman 2000 yıl önce çarmıhta ölen kişi ne bizim ne de kendisinin kurtarıcısı olabilirdi. Bizler insan olarak bir başkası için ölemeyiz. Bizim kurtuluş bulmamız için Tanrı'nın sözü insan olmalıydı. Dolayısıyla Elçi Yuhanna 1. Yuhanna 2. bölüm 23. ayette şöyle diyor. Oğlu yatsıyan da babada yoktur. Oğlu açıkça kabul eden de babada vardır. Tanrı'ya inanıp Mesih'in Tanrı özünden olduğuna inanmadığınızı söylediğinizde kutsal kitapta kendisini açıklayan Tanrı'ya inanmıyorsunuz demektir. Evet, belirsiz bir Tanrı'ya inanıyor olabilirsiniz ama kutsal kitaptaki Tanrı'ya değil. Kutsal kitapta açıklanan Tanrı, günahlarımız için ölmek üzere biricik oğlunu göndermiş olan Tanrı'dır. Ancak Tanrı özünden gelen, insan bedeni alıp günahsız yaşayan Mesih, günahlarımıza uygun kurtulmalığı sağlayabilecek kişidir. O Tanrı'nın özünden başka bir varlık olsaydı kendisi de bir günahlı olurdu. 1. Yuhanna 2. bölüm 24. ayette başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa siz de oğulda ve babada yaşarsınız diyor. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Yuhanna'nın yazmış olduğu bu ilk mektubunda sözü geçen başlangıç Mesih'in beden alışına dayanmaktadır. Başlangıçtan beri işittiğiniz, onun beden alışıyla, yaşamıyla, ölümüyle ve dirilişiyle ilgili olarak işittikleriniz demektir. Başka deyişle bu elçilerin müjdeyi duyurmaya başladıklarından beri işitmiş olduklarıydı. Yaklaşık 2000 yıl önce bu dünyaya gelmiş olan kişinin çarmıh üzerinde yapmış olduğu işe dayanan canlı bir imana sahip olmak çok önemlidir. Yuhanna şöyle diyor, Yuhanna 1. bölüm 14. ayet. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Bu gerçekten muhteşem bir bildiridir. Yuhanna 1. bölüm 18. ayette ise Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı diyor. Eski Grekçe'de bildirdi sözcüğü exegeomei diye verildi ki bunun tam anlamı açıkladı ya da beyan etti diye verilmektedir. Biricik oğul İsa Mesih ne yapmıştır? Tanrı'yı bizim insan anlayışımızla anlayabileceğimiz bir şekilde önümüze koydu. Tanrı sözü insan oldu ki Tanrı hakkında bilmemiz gereken her şeyi bilelim. Ancak bu yolda biz onun hakkında sahip olabileceğimiz bilgiyi elde edebiliriz. Artık Tanrı'yı tanıyabiliriz. Bu bölümde bize gösterilen en önemli nokta şudur. İmanının Tanrı ile ve onun oğlu İsa Mesih ile paydaşlığı olabilir. Burada vurgulanan nokta iman yoluyla Mesih'te sahip olabileceğimiz yaşam ve daha önemlisi onunla beraberliğimizin olabileceği ve bununla sevinç içinde yaşayabileceğimizdir. 1. Yuhanna 2. bölüm 25. ayette Mesih'in bize vaat ettiği budur yani sonsuz yaşamdır diyor. Tanrı'nın sunmakta olduğu tek bir yaşam türü vardır o da sonsuz yaşamdır. Eğer onu yarın ya da gelecek yıl yitirirseniz sahip olduğunuz sonsuz yaşam değildir demektir. Bir tür yaşamdı belki ama sonsuz yaşam değildi. 1. Yuhanna 2. bölüm 26. ayette bunları size saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum der. Kandırmak, kötü yola itmek, gerçekten uzaklaştırmak anlamındadır buradaki saptırmak diye çevrilen söz. Bu hem ruhsal hem de fiziksel anlamlar içerebildiğinden buraya gayet uygun düşmektedir. Başka deyişle birini gerçekten uzaklaştırdığınızda onun ruhsal açıdan bir çeşit zina işlemesine yol açarsınız. Sadakatsizlik burada söz konusu olmaktadır. Yuhanna'nın gününde bile Rab İsa Mesih'in kimliğiyle baba ve oğlun anlamlarını inkar etmeye başlayan kişiler vardı.
Bu insanlar Mesih inanlısı olduklarını söyleyenleri saptırmaktaydılar. Yuhanna ise kutsal ruhtan gelen esinle Tanrı'nın Mesih imanlısına vaat ettiği sonsuz yaşama sarılmamız gerektiğini söyler. Ve buna bir şey eklemeye gerek yoktur. Yuhanna ayrıca insanlara gnostiklerin öğrettiklerine ihtiyaçlarının olmadığını da anlatır. Gnostikler her şeyi herkesten fazla bilen süper bilgili kişiler olduklarını düşünmekteydiler. Korkarım insanların böyle çok sayıda İncil kurslarına katılmaları bile tehlike doğurabilir. Çünkü bir süre sonra süper kutsallar olduklarını düşünmeye başlayabilirler. Geçenlerde bir hanımın bana söyledikleri pek hoşuma gitmemişti. Çünkü kocasını tanırım. Çok iyi bir inanlıdır. Bu bayan bir İncil kursuna katılıyor. Beni yanlış anlamayın. İncil kurslarını eleştirmem. Bununla birlikte kendini kocasından daha üstün ve bilgili gören bir tavır takınmaya başlamıştı. Kocasına öğretebilecek kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. Oysa bence bunu yapamazdı. Kocası karısı kadar kursa katılmamış olmakla birlikte Rabbin sözünden duyduklarını uygulamaya sokan zeki birisidir. Dolayısıyla günümüz gnostizminin kendini çok bilgili ve deneyimli görme ya da üstün derecede bir aziz görme gibi ya da azize görme gibi tehlikeleri vardır. Böyle bir duruma, pozisyona gelmek tehlikelidir. Çünkü Mesih'i tanıyıp onun lütfunda derinleştiğinizde vaftizci Yahya'nın sahip olduğu deneyime sahip olacaksınız. Yahya'nın İsa'ya ilişkin söylediklerini hatırlayalım. Yuhanna 3. bölüm 30. ayet. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Size fazla yaymayacağınızı umarak bir itirafta bulunayım. Tanrı'nın sözünü çalışmak bir yerde acıdır. Çünkü Rabbin sözü benim ne kadar çok bildiğimi değil, ne kadar bilgisiz olduğumu gösterir. Şimdi kutsal kitabı daha önce hiç yapmadığım bir biçimde çalışıyorum. İncil okulunu bitirdiğimde hemen hemen her şeyi bildiğimi, artık öğrenecek fazla bir konunun kalmadığını düşünüyorum. O zamanlar iyi bildiğimi sandığım bazı şeyleri bugün hiç bilmediğimi fark ediyorum. Bildiğimi sandım ama bilmiyordum. Tanrı'nın bir çocuğu için günümüzde öğrenecek çok şey var. Bu bizim Mesih'i tanımayı ve sözünü ciddi bir şekilde öğrenmeyi yaşamlarımızda birinci sıraya koymamızı gerektirir. Önemli olan şey budur ve Yuhanna da şunu demekteydi. Ben sizin üstün bir imanlı olmanızı değil, Tanrı'nın vaatlerine dayanmayı öğrenmenizi istiyorum. Şimdi Yuhanna onlara ekleyecektir. Onu kurtarıcınız olarak tanıyorsunuz. Buna yapışın. Ancak onunla, babayla ve diğer inanlarla da beraberliğinizin olmasını isteriz. 1. Yuhanna 2. bölüm 27. ayet. Size gelince ondan aldığınız mes sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten Mesih gerçektir. Sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın diyor. Ruh ya da mes Yunanca'da krizmadır. Karizması olan belirli bir konuşmacı ya da vaizden söz ediyoruz. Eğer krizması yoksa fazla bir yol alamayacak olduğunu görmekteyiz. Evet, burada kutsama diye çevrilen söz orijinalinde tam anlamı ifade etmeyebilir. Ancak anlam meshetmek diye algılanmalıdır. Konuşma yetisi olan birinden bahsediyoruz. Yani burada sürükleyici, çekici bir konuşma akla gelir. Eğer birinin konuşma yetisi, bu Grekçe'de karizma olarak geçer, yoksa fazla bir yol alamayacağını kabul etmemiz gerekir. Karizma sözü bir merhemi alıp bir yerinize sürmek anlamına gelir. Gece burnunuza ya da göğsünüze sürdüğünüz Vix merhemiyle sanki kendinizi meshetmekte gibi ifade edilir. Karizmanın sözcük anlamı işte budur. Peki burada bugün biz imanlar için ne anlam vardır? Eski antlaşmada Tanrı'nın buyruğuyla Yahudi kahinler yağla meshedilmişlerdi. Bu onların özel olarak belli bir işi yapmak üzere kutsal ruh tarafından görevlendirildiklerini gösteren fiziksel bir işaretti. Meshetmek de bugün bu anlama gelir. Ondan aldığınız ruh ya da meshedilme, yani bizler Tanrı'nın meshini almış bulunuyoruz. Kurtuluş bulduğunda Tanrı'nın ruhunun senin için yaptığı şeylerden biri seni meshetmektir diyor. Sizi daha önce anlayamadığınız tanrısal gerçeği anlamanız için bu ruh mesheder. Ondan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır. Bu nedenle kimsenin öğretmesine gereksiniminiz yoktur diye yazar Elçi Yuhanna. Şunu belirtmeliyim ki burada Yuhanna öğretmenlere ihtiyacımız olmadığını söylemez. Elbette öğretmenlere ihtiyaç duyarız. Onlara ihtiyacımız var. Yoksa Efeslerde Tanrı'nın imanlara verdiği armağanları sıralayan Elçi Pavlus yanılıyor olurdu. Bazılarını elçi, bazılarını peygamber, bazılarını müjdeci ve bazılarını önder ve öğretmen olmak üzere atadı diyor Elçi Pavlus. Tanrı böyle armağanlarla donatılmış kişileri topluluğa özel bir amaçla verdi der. Amaç imanlılar topluluğunu geliştirmektir. Bence iyi öğretmenlerden eğitim almamız önemli ve gereklidir. Geriye baktığım zaman yaşama giren imanlı kişilerden ötürü Tanrı'ya şükrediyorum. Beni iyi şekilde eğittiler ve bana çok şey öğrettiler. Bugün yaptığım işi yapmamı sağlayanlar aslında onlardır. Evet, Elçi Yuhanna öğretmenlerin önemli olmadığını söylemez. Yuhanna burada Tanrı'nın çocukları için önemli bir konuya değinir. O da ondan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır sözüdür. Yani kutsal ruhun mesi sizdedir. Kutsal ruhun görevlerinden biri ise bize öğretmektir. O bizi gerçeğe yönlendirme gücüne sahiptir. En büyük öğretmen Rab İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 26. ayette şöyle der. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Kutsal ruh bize her şeyi yani bizim alabileceğimiz kadarını öğretecektir. 1. Korintiler 2. bölüm 14. ayette doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz diyor. Elçi Paulus önceden şöyle demişti 2. Korintiler 2. bölüm 9 ve 10. ayetler. Sizi sınamak ve her durumda söz dinleyenler olup olmadığınızı anlamak için yazdım size. Kimi bağışlarsanız ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım diyor. Kutsal ruhun imanlığı Mesih yani onu kutsaması işte budur. Bizim insanları Tanrı'nın sözünü çalışmaları için teşvik etmemizin bir nedeni de budur. Radyo programlarımızı kaydedip sonra defalarca dinleyen bir hanımdan bir mektup aldım. Kutsal kitabın ilgili bölümünü defalarca okuyormuş. Bir gün aniden gözleri açılmış ve Rab İsa'yı değişik bir açıdan kavramış. Olan nedir burada? Evet, o hanım mesedilmişti. Bu tür mese inanıyorum. Ama bugün karşılaşmakta olduğumuz ve çoğu duygusal olup Tanrı sözünü anlamaya ve Rab İsa'yı sevmeye hizmet etmeyen bazı şeylere inanmıyorum. Tapınmalarınız neşeli ve canlı olabilir. Bazı duygusallıklar yaşayabilirsiniz ancak bunların yanında gerek duyduğumuz şey aydınlanmaktır. Önemli olan nokta şudur ki bir gün gelecek her birimiz iki ayağımızın üzerinde durup Tanrı'nın sözüyle ilgili olarak Elçi Petrus'un dediği gibi 1. Petrus 3. bölüm 15 ve 16. ayetlerdeki içinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın dediği noktaya geleceğiz. Yıllardır kutsal kitap eğitimi almış olduğu halde hiçbir yere gelememiş kişiler tanıyorum. Kutsal kitap eğitiminin itibarını lekeleyenler bunlardır. Yazları katıldığım İncil konferanslarında uzun yıllardır görüştüğüm kişiler olur ve durumlarının değişmediğini görürüm. Çünkü onlar şu ayetteki noktadadırlar. 2. Timoteus 3. bölüm 6 ve 7. ayetler. Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen, zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var. Her zaman kutsal kitaplarını taşıyan, küçük notlar alan kişilerdir bunlar ancak hep aynı yerdedirler. Bir konferansta bana gelip yıllar önce sorduğu sorunun aynısını soran bir hanım oldu. Yine yanıtını not defterine yazdı. Her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen insanlar var. Başka deyişle öyle bir ortama gelmeliyiz ki orada Tanrı'nın ruhu bizim öğretmenimiz olabilsin. Tanrı'nın sözünü çalışırken kutsal ruhtan sizi yönlendirmesi ve öğretmesi için dilekte bulunmalısınız. İlk okuyuşta anlamadığınız zaman diz çöküp Rab'be sorun. Rab bunu anlamıyorum ama sen bunu bana açıkla. Bu önemlidir ve Yuhanna'nın dediği de budur. Ondan aldığınız ruh sizde kalır ve kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Tanrı'nın ruhunun size canlı bir şekilde öğreteceği bazı şeyler olacaktır. Onun size her şeyi öğreten ruhu gerçektir, sahte değildir. Rab İsa Mesih şöyle diyor. Matta 24. bölüm 24. ayette. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. Ancak seçilmiş olanı kandırmak mümkün olmayacaktır. Mesih karşıtı geldiğinde yeryüzünde bulunan seçilmişleri kandırmayacaktır. Bugün de hiçbir Mesih karşıtı onları kandıramaz. Yakın zamanda iman edip serbest bir topluluğa katılmaya başlayan bir çifti tanıyorum. Onlarla bir kentte vaaz verdiğim sırada tanıştım. Bana anlattıkları şuydu. Bu civarda birçok kiliseye gittik. Oralarda tam olarak tanımlayamayacağımız eksik bir şeyler hissettik. Tanrı'nın gerçekleri anlatılmıyordu. Bunun doğru olmadığını biliyorduk. Sonunda bu kiliseye katıldık ve burada gereken besini alıyoruz. Ve o aradığımız esenliği bulduk. Bunlar yalnızca yeni imanlı kişilerdi. Tanrı'nın çocuklarının neyi izleyeceklerini bildiklerini Rab İsa Mesih şöyle dile getirir. Yuhanna 10. bölüm 27. ayet. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Tanrı'nın çocukları yalancı bir çobanın peşinden gitmez. Onlar onun sesini işitirler ve Tanrı'nın ruhu onların öğretmeni olur. Bunu duymak bizi rahatlatmalıdır. Dinlediğimiz bir öğretmeni sınamalıyız. Bunu benim konuşmalarımda ve açıklamalarımda da uygularsanız iyi yapmış olursunuz. Kutsal ruha sorun. Bu konuşan adam bana Tanrı'nın gerçeklerini açıklıyor mu? Bunun doğruluğunu yüreğimde hissetmek istiyorum ve kendiniz aynı zamanda Tanrı sözünü okuyup araştırın. 1. Yuhanna 2. bölüm 28. ayette, "Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki o göründüğünde cesaretimiz olsun. Geldiğinde onun önünde utanmayalım." Şimdi de çocuklarım ile kastedilen yaş ve olgunluk farkı gözetmeksizin Tanrı'nın tüm çocuklarıdır. Mesih'te kalın diyor. Bu aslında emir kipi değil, belirtme kipidir. Yani Yuhanna şunu söyler. Siz onda yaşıyorsunuz. Beraberlikten söz eder. Mesih'te yaşamak, onunla beraberlik içinde yaşamak demektir. Kendisi göründüğünde burada kuşkuyla ilgisi olmayan bir eğer anlamı bulunmaktadır. Onun geleceği kesindir. Ancak durumla ilgili bir belirsizlik vardır. Mesedilmiş olsak da İsa'nın ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunu ancak kendisi bilir. Ne zaman geleceğini bize neden bildirmemiştir? Kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. Bir Mesih inanlısı Mesih'in yaklaşan gelişinin ışığında yaşamalıdır. Eğer onun 10 yıl sonra geleceğini bilseydim, ki belki o kadar yaşamayacağım, fazla kaygılanıp yaşamımda biraz olsun daha dikkatsiz olabilirdim. Eğer bugün şu anda gelseydi beni bir İncil dersi hazırlarken bulabilirdi ve bundan hoşnut olacağını düşünüyorum. Umarım bu tür bir zamanında gelir ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Yolda önceki aracın şoförü benim sollamama izin vermezse ona onun hakkında ne düşündüğümü söylerim. Eğer Rab o sırada gelirse biraz utanacağım da kesindir. Dolayısıyla her birimiz her zaman onun gelişinin ışığında yaşamalıyız. Kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. Birçok insan Mesih'in gelişi hakkında heyecanla konuşmaktadır ancak bu zor olacak. Çünkü çoğunun cesareti olmayacak ve utanç içinde kalacaklar. Neden? Yaşamlarından ötürü. İsa Mesih şöyle diyor. Vahiy 22. bölüm 12. ayette. İşte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Birçok insan çevresine bakıp da ödülünü arayacak ama bulamayacak. Çünkü ödülleri olmayacak. Elçi Paulus şöyle yazıyor. 2. Korintliler 3. bölüm 11-15. ayetler arasında. Geçici olan yücelik içinde geldiyse kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü, İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. İsrailoğullarının zihinleri körelmişti. Bugün bile eski antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. Müjdeyi yücelten bir yaşama sahip olmak çok önemlidir. Yuhanna burada Elçi Petrus'un söylediğinin aynısını söyler. Yanlış öğreti yanlış yaşam biçimiyle ve doğru öğreti doğru yaşam biçimiyle el ele gitmektedir. Bir tarikat liderinin zina, hırsızlık ya da adam dövme gibi suçlardan başının dertte oluşunu ara sıra duyarız. Neden? Çünkü yanlış öğreti yanlış yaşama yol açar. Doğru öğreti ise doğru yaşamı getirecektir. Yaşamınızda bir gün Mesih'in önünde durup yaptıklarınızın hesabını vereceğinizi bilmek kadar çok etkileyecek başka bir şey olmaz. Her inanlı Mesih'in yargı kürsüsü önünde duracaktır. Elçi Paulus diyor ki 2. Korintliler 5. bölüm 10. ayet. Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Kurtuluş olayı kesinlik kazanmıştır. Yani kurtuluş asla kaybolmaz. Ona iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu kalır çünkü iman ettiğimizde Tanrı'nın çocukları oluruz ve onun huzurundayızdır. Olay kurtulmuş olmak ya da olmamak değil, herhangi bir ödül alıp almayacağımızla ilgilidir. Belki de bazı insanlar hiçbir ödül almayacaklar, belki de dikkate alınmayacaklardır. Elçi Paulus şöyle yazıyor. 2. Korintliler 5. bölüm 11. ayet. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuzdur. Rab'bin gelişi yeryüzündeki yaşam biçimlerinden dolayı birçok imanlı için çok da harika bir olay olmayacaktır. Bu bölümün son ayetinde Elçi Yuhanna şöyle der. 1. Yuhanna 2. bölüm 29. ayet. Onun doğru olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz. Sevgili dinleyicim, işte bu son kanıttır. İçine koyduğumuz sıvının asit mi, baz mı, ki bunlar kimyasal terimler, iki madde birbirine reaksiyonda birleştiği zaman biri asit, öbürü ise bazdır. Olduğunu belirleyen tanrısal test kağıdı gibidir işte bu ayet. Her zaman da kullanılabilir. Tanrı sözü bir testtir. Elçi Yuhanna'nın da aslında söylediği Tanrı'nın çocuklarının babaya benzerliğidir. Eğer benzemiyorsa o babanın çocuğu değildir. Bu aslında karışık gibi görünmekle beraber bu kadar da basittir.